Ayrım 4 ve İhtilal Altan Öğmen sayfa 47 2. Bölüm DP'lilerin gözüyle o sabah. Harp okulunda muhafaza altına alınanlar ve alanlar anlatıyor. Samet Ağaoğlu şoför bana beyefendi dedi, sizi okulun kapısına kadar götürebilirim, ötesini bilmem ne olur. Celal yardımcı, yarbay kravatıma yapıştı, sağıma soluma vurdu. Sıtkı Yırcalı, adım okununca bir kısmı beni alkışladı, hatta omuza aldılar. Şemi Ergin'e saygı, Halil İmre'ye kızgınlık. Aydın Menderes ve 27 Mayıs günü, Bayar Menderes karşılaşması. 27 Mayıs sabahı nasıl uyandığımı ve neler yaşadığımı geçen bölümde anlattım. Benim durumum belliydi. 27 Mayıs öncesindeki iktidarın muhalefete ve basına karşı çıkardığı yasalardan ve sürdürdüğü uygulamalardan şikayetçiydim. Yedek subaylığımda da öyleydim. Sivil hayatımda olduğu gibi askerlikteki arkadaşlarımın da çoğu benim gibi iktidarın tutumunu eleştiriyorlardı. Dolayısıyla anlattıklarım benim gördüklerime ve çevremdekilerden işittiklerime dayanıyor. Gelelim benim çevremin dışındaki çevrelere, o sabah yaşadığım olayları başka pencerelerden görenlere. Önceki bölümde belirttim, onların bir bölümü o sabah benim bahçesinde bulunduğum harp okulunda, bildirideki deyimle, muhafaza altına alınanlardı. Bir bölümü de onları muhafaza altına alanlar. İki taraftan da sonradan o günkü anılarını yazan veya gazetecilerin, televizyoncuların yaptığı söyleşilerde anlatanlar çoktu. Şimdi burada onların da anlatımlarını yansıtacağım. Bakanların, parti yöneticilerinin ve tahkikat encümeni üyelerinin çoğu ihtilalin ilk saatlerinde ihtilalcilerin hazırladıkları listelere göre evlerine gidilerek harp okuluna getirilmişlerdi. Anılarını yazan ihtilalciler şunu belirtmişlerdi. Okula gelenlerden bir kısmı radyodan yapılan çağrıyı göz önünde tutarak muhafaza altına alınmayı kendileri istemişlerdi. Ulaşabildikleri askeri mercilere telefonla başvurmuşlardı. Gerçi radyoda yapılan çağrı hükümet mensupları için yapılmıştı ama bunu iktidar mensupları diye anlayanlar da vardı. Bazı yerlerde de iktidar mensuplarına karşı mahallelerinde oturanlardan gelen tepkiler vardı. Başvuranların bir kısmının amacı o tepkilerden korunmaktı. Harp okulu bahçesinin dışında biriken siviller ile içerideki subayların gelenlere karşı tutumları değişikti. Onları haklarında daha önce edindikleri izlenimlere göre bazen olumsuz, bazen de olumlu davranışlarla karşılıyorlardı. Demokrat Parti milletvekilleri arasında tahkikat encümeni kararları dahil hükümet politikalarını aktif olarak destekleyenlerden bir kısmı ünlüydü. Onlara tepki gösteriyorlardı. O politikalara karşı çıktığını bildikleri kimselere ise sevgi gösterileri bile yapıyorlardı. O davranışlarda bazen yanlışlıklar da oluyordu. Çünkü gelenlerin hangisinin tahkikat encümeninden yana, hangisinin ona karşı olduğunu herkes bilmiyordu. Bilenler bilmeyenlere bunu anlatıncaya kadar oraya getirilenlere yapılan muamele farklı olabiliyordu. Samet Ağaoğlu anlatıyor. Sözü 27 Mayıs sabahını yaşayıp anılarını yazmış veya anlatmış olan Demokrat Parti milletvekillerine bırakalım. Bu konudaki kaynaklardan biri Nazlı Ilıcak'ın 1974'te Tercüman'da yayınladığı bir yazı dizisidir. Ilıcak o dizide 27 Mayıs ihtilalcilerini de konuşturmuştu. 27 Mayıs'ta muhafaza altına alınan Demokrat Partilileri de sonra da onları kitap haline getirmişti. 27 Mayıs yargılanıyor. Nazlı Ilıcak Doğan Kitap. Kitapta o zamanların en ünlü politikacılarından Samet Ağaoğlu ile Celal Yardımcı'nın 27 Mayıs günüyle ilgili anıları da var. Samet Ağaoğlu ve Celal Yardımcı Demokrat Parti'nin kıdemli politikacıları. İkisi de Menderes hükümetlerinde bakanlık yapmış. Samet Ağaoğlu o sırada DP'nin genel yönetim kurulu üyesi, Celal Yardımcı da Adalet Bakanı. İkisi de tabii hükümetin ve partilerinin son politikalarını desteklemişler. Gerçi milletvekilleri arasında o son politikaları desteklemekte onlardan çok daha aktif davrananlar var. Ama isimleri fazla bilinmiyorsa harp okulu bahçesinden geçirilip bina içindeki yerlerine götürülmeleri daha kolay oluyordu. Ağaoğlu ile yardımcı ise Ankara'da o gün üzücü durumlarla karşılaşan siyasetçiler. Nedeni belli, ötekilerden çok daha ünlü olmaları. Samet Ağaoğlu o sabah ihtilali arkadaşlarının açtığı telefonla öğrenmiş. Radyodan Alparslan Türkeş'in okuduğu bildiriyi dinlemiş, sonrasını şöyle anlatıyor. Aklımıza radyoyu açmak çok geç geldi. Marşlar çalınıyor. Biraz sonra bilinen sesin yaptığı tebliğ. Çankaya'da Güneş Sokağı'nda oturuyordum. Evin sokağa bakan balkonuna çıktım. Karşıki evlerin bazılarında bayraklar asılmıştı ama sokak sessizdi. Biraz sonra kapının önünde bir ambulans durdu. Şoför sivil yanında bir yüzbaşı ile yarbay indiler. Ambulansta eli silahlı 6 harp okulu öğrencisi de vardı. Hanıma beni almaya geldiler dedim. Kapı çalındı. Yüzbaşı seni almaya geldik dedi. Peki dedim. Nazik bir şekilde elimi sıktı. Neriman'a çocuklar sana emanet. Allah bilir bir daha ya görüşür ya görüşemeyiz dedim. Yarbay çok nazik bir şekilde merak etmeyin hanımefendi. Her şey geçer dedi. O zaman Neriman soğukkanlılıkla cevap verdi. Ben kocamı Türk askerine teslim ediyorum. Bunun için de merak etmiyorum. Yolculuk normal başlıyor ama. Araba yolculuğunun başlangıcı normal geçmiş. Yoldaki bir tartışmayı yarbay önlemiş. Ağaoğlu'ndan izleyelim. Arabayla hareket ederken tarağımı aradım bulamadım. Şoför durdu kendi tarağını vererek sizde kalsın dedi. Ambulansla benimle beraber Samsun milletvekillerinden bir arkadaşım vardı. Ben biraz sakinleşmiş olmak için yarbayım bu benim üçüncü tevkifim yani tutuklanmam. Birincisi 1946'da seçimlerden sonra Ankara'da. İkincisi 1948'de İzmir'de. Şimdi bu dedim. Harp okulu öğrencilerinden biri şimdi memleketi perişan ettiğiniz yolunda birkaç söz söyledi. Yarbay oğlum bunlar da kendilerine göre memlekete hizmet etmiş insanlardır diyerek susturdu. Bu Ağaoğlu için olumlu bir müdahale. Fakat harp okulu bahçesine yaklaşırken durum değişiyor. Arabanın dışından Samet Ağaoğlu'nu görüp tanıyınca arabayı durdurmak isteyen bir subayı arabadaki yarbay önlüyor. Şoföre durma diyor. Şoför hızla ilerliyor. Başka grupların önünden gene hızla geçiyor. Sonrasında ise şunlar oluyor. Şoför bana beyefendi dedi sizi okulun kapısına kadar sağ salim götürebilirim. Ötesini bilmem ne olur. Ve dediğini yaptı. Birkaç sefer bağırıp çağırıp otomobili durdurmak isteyen kalabalıktan geçerek okulun kapısına geldik. Yüzlerce insan, çoğu genç, çoğu asker elbiseli öğrenci subaylar. Arabayla benimle gelen yarbay acele yürüyün ne derlerse cevap vermeyin dedi. Dışarıdan bir kol uzanarak beni çekti. Her çeşit küfür tekme yumruk arasından geçirdi. Ağaoğlu'nu yumruklayan kim kurtaran kim? Samet Ağaoğlu söyleşide daha sonra Yassıada'ya gittiğinde ada komutanı yarbay Tarık Güryay'ın ona orada tekme ve yumruk atan subayın kendisi olduğunu söylediğini bildiriyor. Güryay Ağaoğlu'na bunu onu kurtarmak için yaptığını yoksa ona dipçikle dalabileceklerini söylemiş. Hakkında gene daha sonra o sıradaki harp okulunda da bir açıklaması var. Ulay bunu anlatırken Samet Ağaoğlu'na yönelik saldırı girişimini doğruluyor. Fakat onu darbeden kurtaranın Güryay değil bir binbaşı olduğunu bildiriyor. Diyor ki, Ağaoğlu'nun kapıya yaklaştığında başına inmek üzere olan kalın sopayı binbaşı Sedat Gürkök yakalamış ve kendisini ağır bir yaralamadan kurtarmıştı. Tabii Ağaoğlu'nu beterin beterinden kurtaran hangisi olursa olsun durum meydanda. Onun harp okulu bahçesindeki siviller ve askerler tarafından hırpalandığı belli. Bunu kendisi anlatıyor. Harp okulu komutanı da doğruluyor. General Ulay 27 Mayıs günü harp okuluna getirilenlerin yemek, içmek, yatak, istirahat gibi bütün ihtiyaçlarının karşılanmasında herhangi bir olumsuz muameleye maruz bulunmamaları için gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen bina dışında ilk günün koşullarından kaynaklanan bazı üzücü olayların yaşandığını kabul ediyor. Ağaoğlu ile birlikte Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu dahil bazılarına yönelik hareketler için şunu yazıyor. İlk gün kapıdan girerken bazılarının uğradığı tecavüzler doğrudur. Fakat buna da okul görevlileri mani olmuş ve kimseyi kapıda toplananların eline bırakmamışlardır. Yardımcıya vuran yarbay. Celal yardımcının anılarına gelince, ihtilali o da telefonda öğrenmiş. Bakanı olduğu Adalet Bakanlığındaki şoförü Hüseyin telefon etmiş. Bakanlık binası civarında silah sesleri duyulduğunu söylemiş. Bir emriniz var mı demiş. Yardımcı o sırada Ankara'da, Gençlik Parkı'na bakan Efkaf apartmanlarının bir dairesinde oturuyormuş. Şehrin o kısmında o sırada silahlı sesleri falan yokmuş. Fakat dairesinin balkonundan aşağıya bakınca askerlerin kendi binası da dahil bazı yerlerde mevzilendiklerini görmüş. Milli Emniyet'te, MIT'in o dönemki adı, Emniyet Genel Müdürüne, İçişleri Bakanı'na ulaşmaya çalışmış, hiçbirine ulaşamamış. Cumhurbaşkanlığını aramış. Oradan karşısına bir emir subayı çıkmış. Ondan da inandırıcı bir cevap alamamış. Sonra radyoyu açmış. Biraz sonra da Türkeş'in sesini duymuş. Gerisini kendisinden izleyelim. Biraz sonra Gülhane'de doktor binbaşı olan kardeşim bana telefon etti. Beni gelip alacağını söyledi. Yarım saat sonra hazırdım. Kardeşi olan doktor binbaşı, doktor Mehmet Yardımcı, daha sonra Adalet Partisi'nden milletvekili olacak, yanında bu işte görevli bir başka binbaşı ile birlikte gelmiş. Birlikte arabaya binip kordonları geçerek Harbiye'ye kadar rahatça gitmişler. Fakat Harbiye bahçesinde sorunlar başlamış. Yardımcının anlatımı şöyle: Harbiye'ye girdiğimizde yolun iki tarafı asker ve subay tüneli halindeydi. Her gelen arabaya saldırdıkları anlaşılıyordu ki bizim arabaya doğru da hücum etmek istediler. Kimdir, nedir diye soruyorlardı. Yanımızdaki binbaşı çekilin diye mukabele etti ve Harbiye'nin kapısına geldik. Arabadan iner inmez kardeşimi ve binbaşıyı kaybettim. Koluma biri girdi, bir yarbay. Yardımcının koluna kim girdi? Bu sorunun yanıtı ilginç. O kişi de Samet Ağaoğlu'na vuran yarbay gibi sonraki Yassıada komutanı Tarık Güryay'mış. Samet Ağaoğlu gibi Celal Yardımcı da bu bilgiyi sonradan muhtemelen Yassıada'ya gittikten sonra öğrenmiş. Yardımcı anlatımına şöyle devam ediyor: Sonradan Tarık Güryay olduğunu anladığım bu yarbay kravatıma yapıştı, sağıma soluma vurdu. Bir binbaşı yetişti, beni subayların elinden almak istedi. O sırada beni arkadan ittiler. O binbaşı beni tutmasaydı kafam merdivenlere gelip parçalanacaktı. O binbaşının ismini öğrenmek istedim. Hala maalesef öğrenemedim. Bana çok yardımcı oldu. Gittik yukarıda yüzümüzü gözümüzü yıkadık. Kravatım çekildiği için çözülmeyecek haldeydi. Binbaşı kravatı kesti, dairesinden kendi kravatını getirdi, onu taktım. Sıtkı Yırcalı omuzlarda, Şemi Ergin komutan odasında. 27 Mayıs 1960 günü Harp Okulu'na gelen Demokrat Parti milletvekillerinden bir kısmının ise Harp Okulu'nun bahçesine ve binasına girerken çok daha müsait şartlar altında bulunduğu anlaşılıyor. Zaten gene Ilıcağ'ın 1974'te yaptığı söyleşilerin doğruladığı bir gerçek şu: İhtilalcilerin başlangıçtaki hesaplarında meclisteki Demokrat Parti grubunun tümünü gözaltına almak veya kendi deyimleriyle muhafaza altına almak diye bir şey yok. Hükümet üyeleri ile tahkikat encümeni üyeleri ve bir kısım parti yöneticilerinin dışında DP milletvekillerinin büyük kısmına dokunmayı düşünmüyorlar. Zaten Harp Okulu'nda siyasetçilerle birlikte ordudan ve idarecilerden gözaltına alınacaklar için başlangıçta ayrılan yer yaklaşık 170 kişilik. Bu Sıtkı Yırcalı'nın anlatımlarında da görülüyor. Sıtkı Yırcalı Demokrat Parti'nin en ünlü isimlerinden biri, Balıkesirli. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra Paris'te hukuk doktorası yapmış. Türkiye'ye döndükten sonra Demokrat Parti'nin siyasi faaliyetine 1950'den önceki muhalefet yıllarındayken katılmış. 10 yıllık milletvekilliği döneminde bakanlık yapmış, meclis başkan vekilliğinde bulunmuş. Ama Menderes hükümetinin tahkikat encümeni kararı da dahil sertlik politikalarına özellikle son sıralarda muhalefet etmiş. 27 Mayıs sabahını şöyle anlatıyor: Saat 8.30'da iki harbiye öğrencisi ve bir subay gelip beni aldılar, harbiyeye götürdüler. Yolun kenarına öğrenciler dizilmişlerdi. Her arabadan inenin adı bağırılarak kim olduğu bildiriliyordu. Zannederim benim son zamanlardaki tutumumdan dolayı adım okununca bir kısmı beni alkışlamaya başladı. Hatta omuza aldılar. Ceketim bir tarafa gitti, cebimden kalemler döküldü. Önce beni yalnız bir odaya koydular. Akşam üzeri Şemi Ergin'i de oraya getirdiler. Odada Şemi Ergin'e çok büyük itibar ediyorlar, yakınlık gösteriyorlardı. Bize daha önce bu sert tedbirlerin niçin önlenmediği şeklinde tarizde bulunuyorlardı. Saat 9'a doğru hükümet üyeleri ile tahkikat komisyonu üyelerinin dışında herkesin serbest bırakılacağını söylediler. Bir süre sonra da Madanoğlu geldi. Bizi evlerimize dağıtacak vasıları beklemek üzere beni ve Şemi Ergin'i komutanın odasına aldı. Madanoğlu, şu harp okulunu bir düzene sokalım. Şemi Ergin Demokrat Parti yönetiminin sertlik politikalarına yırcalı gibi zaman zaman muhalefet eden politikacılardan biri. Hükümette bir süre Milli Savunma Bakanlığı yapmış. Bakanlıktaki çalışmalarından subayların memnun olduğu anlaşılıyor. Ona o yüzden de itibar ediliyor. Sıtkı Yırcalı'nın anlattıklarına ihtilalcilerden Kurmay Albay Sami Küçük'ün anlattıkları eklenince o gün harp okulunun içindeki hava daha iyi anlaşılıyor. Bu anlatımlara göre ihtilalcilerin o günkü durumu şuydu. O sabah Milli Birlik Komitesi adı altında harekete geçen ihtilalcilerin komitesi henüz son şeklini almamıştı. Birbirinden ayrı ayrı zamanlarda kurulup gizlilik içinde hareket eden grupların içinden kimlerin komite üyesi olacağı ve ülkenin idaresini ne şekilde üstlenecekleri daha sonra belirlenecekti. Bunun için komite başkanlığını sonradan kabul eden Orgeneral Cemal Gürsel'in İzmir'den Ankara'ya gelişi beklenmişti. Gürsel gelince Genelkurmay'ın şura salonuna getirilmişti. Ankara'daki ihtilalci subaylar orada toplanmıştı. Önceliği olan kararlar alınmaya başlamıştı. O vakte kadar Ankara'daki ihtilalcilerin en yüksek rütbelisi olan Kor General Cemal Madanoğlu da oradaydı. Yanında ihtilalin başlangıçtan beri en aktif üyelerinden biri olan Kurmay Albay Sami Küçük vardı. Gerisini Küçük'ün Rumeli'den 27 Mayıs'a adlı anı kitabından izleyelim. 27 Mayıs 1960 akşamına doğru General Madanoğlu'na harp okulunda büyük izdiham yaşandığı bildirildi. Halk daha hala iktidara yakın olanları yakalayıp harp okuluna götürüyordu. Okulda yatacak değil oturacak bile yer kalmamıştı. Madanoğlu benimle gel de harp okulunu bir düzene sokalım, izdihamı önleyelim dedi. Beraberce harp okuluna gittik. Bizi okul komutanı Tuğ General Sıtkı Ulay karşıladı ve odasına götürdü. Emir subayına gözaltına alınanların listelerini getirmesini emretti. Bir klasörle isim listeleri geldi. Hakikaten çok insan getirilmişti. Gelenler arasında iktidarla uzaktan yakından ilgisi olmayanlar da vardı. Harp okulunu taşıyamayacağı bu yükten kurtarmak ve partizanlıkla ilgisi olmayan sade vatandaşları evlerine geri göndermek gerektiğine karar verdik. Uygulamayı nasıl yapacağız derken aklımıza Demokrat Parti içinde gerçek anlamda demokrat olanlar geldi. Artı işaretliler evlerine gönderiliyor. Albay Sami Küçük'ün aklına gelen iki isimden biri Şemi Ergin'di, öteki Sıtkı Yırcalı'ydı. Onlar zaten harp okulundaydı. Sami Küçük anlatımına şöyle devam ediyor. Hemen kendilerini çağırdık geldiler. Cemal Madanoğlu, ben, Şemi Ergin ve Sıtkı Yırcalı dördümüz komutanın odasında oturduk. Madanoğlu ile daha önce ihtilal adına doğacak bir yanlışı peşinen önlemiş olmak için bu ayrım işini o iki Demokrat Parti milletvekiline vermeyi kararlaştırmıştık. Kendilerine kararımızı, bu klasörün içinde harp okuluna getirilenlerin listesi var. Buraya getirilenlerin sayısı bizim gözaltına almayı planladığımızdan belki 10 kat fazlası. Biz parti içinde kimin aşırı partizan, kimin daha liberal ve hoşgörülü olduğunu bilmeyiz. Siz bu listeleri inceleyin, evlerine dönmelerini uygun gördüklerinizin hizasına artı işareti, harp okulunda kalacakları adları hizasına da eksi işareti yapın. Siz odada yalnız kalacaksınız. Bir ihtiyacınız olunca yan odada okul emir subayı gereğini yapacak. Kısa sürede tarama biterse biz de onları evlerine göndereceğiz. Bu okulu biraz rahatlatır ve kalanlar da daha rahat hareket imkanı bulurlar diyerek odadan ayrıldık. 2 saate yakın bir süre sonra listelere gerekli işaretler yapılmıştı. Böylece 27 Mayıs sabahından itibaren harp okuluna getirilenlerden büyük kısmının o akşam evlerine dönmeleri mümkün oldu. Harp okulundaki siyasetçilerden sadece Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar ve tahkikat encümeni üyeleriyle serbest bırakılmalarında başka sakıncalar görülen milletvekillerinin muhafaza altında kalmaları devam etti. Sakıncalılar kimler? Serbest bırakılmalarında başka sakıncalar görülen milletvekilleri diyoruz. Kimler hakkında hangi sakıncaların görüldüğünü Yırcalı şöyle anlatıyor. Madanoğlu bize sadece hükümet üyeleri ile tahkikat komisyonu üyelerinin toplanacağını, diğerlerinin gözaltına alınmasının hatalı bir hareket olduğunu, etrafındakileri tenkit ederek tekrar tekrar bildirdi. O sırada kimlerin toplandığının parça parça listeleri geliyordu. Bize bu listelerdeki tahkikat komisyonu üyelerini seçmemizi söylediler. Her getiren subay listeyi okurken odada bulunan herkes müdahale ediyordu. Özellikle bir hakim binbaşı her şeye karışıyordu. Bu arada Balıkesir milletvekili Halil İmre'nin adı geçti. Askeri hakim, bunu serbest bırakamayız. Ne zaman bizim maaşlarımız, tahsisatlarımız için teklif gelmişse o bütçe başkanı olarak karşı çıkmış, muhalefet etmiştir dedi. Bir aydın milletvekilinin adı geçince bu Adnan Bey'in memleketindendir diye bırakmadılar. Hulusi Köymen'in adı okundu. Biri Bursa milletvekilidir dedi, alıkoydular. Not: Bursa Celal Bayar'ın memleketi. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 58.